Kur'an ayetlerinde haber verilen bilimsel gerçeklerden bazıları da yeryüzünde yağmurun oluşumuyla ilgilidir. Bir ayette rüzgarların aşılama özelliğine ve bunun sonucunda yağmurun oluştuğuna şöyle dikkat çekilir. Ve aşılayıcılar olarak rüzgarları gönderdik. Böylece gökten su indirdik de sizleri suladık. Hicr suresi 22. Ayette yağmur oluşumundaki ilk aşamanın rüzgarlar olduğu bildirilmektedir. Oysa 20. yüzyılın başlarına kadar rüzgarla yağmurun yağması arasında tek ilişkinin rüzgarın bulutları sürüklemesi olduğu zannediliyordu. Ama daha sonra elde edilen modern meteorolojik bulgular rüzgarların yağmurun oluşumunda aşılayıcı rol oynadıklarını gösterdi. Rüzgarların bu aşılama özelliği şöyle gerçekleşir. Okyanusların ve denizlerin yüzeyinde köpüklenme nedeniyle her an sayısız hava kabarcığı oluşmaktadır. Bu kabarcıklar patladıkları anda milimetrenin yüzde biri çapındaki binlerce parçacığı havaya fırlatırlar. Aerosol adı verilen bu parçacıklar rüzgarlar sayesinde karalardan gelen tozlarla karışarak atmosferin üst katmanlarına taşınır. Rüzgarların bu şekilde yükseklere taşıdığı parçacıklar burada su buharıyla temas eder. Su buharı da bu parçacıkların etrafına toplanarak yoğunlaşır ve su damlacıklarına dönüşür. Bu su damlacıkları önce bir araya gelerek bulutları oluşturur, bir süre sonra da yağmur olarak yeryüzüne yağar. Görüldüğü gibi rüzgarlar, havada serbest halde bulunan su buharını denizlerden taşıdıkları parçacıklarla aşılamakta ve böylece yağmur bulutlarının oluşumunu sağlamaktadır. Eğer rüzgarların bu özelliği olmasa, yüksek atmosferdeki su damlacıkları hiçbir zaman oluşamayacak ve yağmur diye bir şey de olmayacaktı. Burada önemli olan nokta ise, rüzgarların yağmur oluşumundaki bu kritik görevinin asırlar önce Kur'an ayetinde bildirilmiş olmasıdır. Kur'an'da yağmur hakkında verilen bir diğer bilgi ise, yağmurun belli bir ölçü içinde indirildiğidir. Zuhruf suresinde bu durum şöyle söylenir. Ki o belli bir miktarla gökten su indirdi de onunla ölü bir memleketi diriltti ve her yanına hayat yaydı. Siz de böyle kabirlerinizden diriltilip çıkarılacaksınız. Zuhruf suresi 11. Yağmurdaki bu ölçü de yine çağımızdaki araştırmalarla tespit edilmiştir. Ölçümlere göre yeryüzünden bir saniyede 16 milyon ton su buharlaşmaktadır. Bir yılda bu miktar 513 trilyon ton suya ulaşır. Bu aynı zamanda bir yılda dünyaya yağan yağmur miktarıdır. Yani su sürekli bir denge içinde bir ölçüye göre dönüp durmaktadır. Yeryüzündeki hayatın devamı da bu su döngüsü sayesinde sağlanır. İnsan sahip olduğu tüm teknolojik imkanları kullansa dahi bu döngüyü asla yapay olarak gerçekleştiremez. Bu miktarda en küçük bir değişiklik bile olsa, kısa bir zaman sonra büyük bir ekolojik dengesizlik ortaya çıkacak ve bu da hayatın sonunu getirecektir. Fakat hiçbir zaman böyle olmaz. Yağmur, Kur'an'da bildirildiği gibi yeryüzüne her sene aynı miktarda inmeye devam eder. Kur'an-ı Kerim'in bilimsel mucizeleri arasında denizlerle ilgili olarak verilmiş bilgiler de bulunmaktadır. Denizlerin araştırmacılar tarafından çok yakın bir geçmişte tespit edilen bir özelliği Kur'an'ın bir ayetinde şöyle bildirilir. Birbirleriyle kavuşmak üzere iki denizi salıverdi. İkisi arasında bir engel vardır. Birbirlerinin sınırını geçmezler. Rahman suresi 19-20. Birbirine açılan fakat suları kesinlikle birbiriyle karışmayan denizlerin ayette bildirilen bu özelliği okyanus bilimciler tarafından çok yakın bir zaman önce keşfedilmiştir. Yüzey gerilimi adı verilen fiziksel bir kuvvet nedeniyle komşu denizlerin sularının karışmadığı ortaya çıkmıştır. Denizlerin farklı yoğunluklarından kaynaklanan yüzey gerilimi adeta bir duvar gibi sularının birbirine karışmasını engeller. Örneğin Akdeniz'in suyu Cebeli Tarık Boğazı'nda Atlas Okyanusu'yla karşılaşır. Ama bu karşılaşma sonucu kendi sıcaklık, tuzluluk ve yoğunluk özellikleri değişmez. Çünkü iki deniz arasında ayette haber verildiği gibi görülmeyen bir sınır vardır. Elbette insanların ne fizikten, yüzey geriliminden ne de okyanus biliminden haberdar olduğu bir devirde bu gerçeğin bildirilmiş olması Kur'an'ın mucizelerindendir. Kur'an'da denizlerle ilgili verilen bir başka bilgi ise derin denizlerdeki genel ortamla ilgilidir. Nur suresinde şöyle bildirilir. Ya da inkar edenlerin amelleri engin bir denizdeki karanlıklara benzer. Onun üstünü bir dalga kaplar. Onun üstünde bir dalga. Onun da üstünde bir bulut vardır. Bir kısmı üzerinde olan karanlıklar elini çıkardığında onu bile neredeyse göremeyecek. Allah kime nur vermemişse artık onun için nur yoktur. Nur suresi 40. Derin denizlerdeki bu ortam, Oceans adlı kitapta ise Nur suresindeki bu ayetle tam paralel olarak tanımlanmaktadır. Kitapta bu ortam şöyle tarif edilmektedir. Bugün biliyoruz ki derin denizlerdeki ve okyanuslardaki karanlık yaklaşık olarak 200 metre ve daha derin yerlerde olur. Bu derinlikte hemen hemen hiç ışık yoktur. 1000 metrenin altındaki derinliklerde ise artık hiçbir şekilde ışığa rastlamak mümkün değildir. Bir insanın günümüz teknolojisiyle üretilmiş olan denizaltı gibi araçlar ve çeşitli özel aletler olmadan 40 metreden daha derine dalması imkansızdır. Bununla birlikte bir insanın yardımsız olarak okyanusların 200 metre civarındaki karanlık derinliklerde yaşaması da kesinlikle mümkün değildir. Bu nedenle bilim adamları denizler hakkındaki detaylı bilgileri çok yakın zamanlarda keşfetmişlerdir. Oysa Nur suresindeki ayette geçen engin denizlerin karanlık olduğu ifadesi bundan 1400 sene önce haber verilmiştir. İnsanların denizlerin derinliklerine dalacak araçlarının olmadığı bir dönemde böyle bir bilginin verilmiş olması elbette Kur'an mucizelerinden biridir. Yakın bir zamana kadar insanlar bebeklerin cinsiyetinin anne hücreleri tarafından belirlendiğini sanıyordu. Ya da en azından anne ve babadan gelen hücrelerin birlikte cinsiyet belirlediği zannediliyordu. Ancak Kur'an'da bu konuda farklı bir bilgi verilmiş, erkeklik ve dişiliğin rahme dökülen meniden yaratıldığı bildirilmiştir. Rahme dökülen meniden erkek ve dişi iki çifti o yarattı. Necm Suresi 45-46. Kur'an'ın verdiği bu bilginin doğruluğu, genetik ve mikrobiyoloji bilimlerinin gelişmesiyle birlikte bilimsel olarak da ispatlandı. Cinsiyetin tümüyle erkekten gelen sperm hücreleri tarafından belirlendiği, kadınınsa bu işte hiçbir rolünün olmadığı anlaşıldı. Cinsiyet belirlenmesindeki etken kromozomlardır. İnsan yapısını belirleyen 46 kromozomdan 2 tanesi cinsiyet kromozomu olarak adlandırılır. Bu iki kromozom erkekte XY, kadında ise XX olarak tanımlanır. Bunun sebebi bu kromozomların bu harflere benzetilmesidir. Y kromozomu erkeklik, X kromozomu ise kadınlık genlerini taşır. Bir insanın oluşması, erkek ve kadında çiftler halinde yer alan bu kromozomların birer tanesinin birleşmesiyle başlar. Kadında yumurtlama sırasında ikiye ayrılan eşey hücresinin her iki parçası da X kromozomu taşır. Oysa erkekte ikiye ayrılan eşey hücresi, X ve Y kromozomları içeren iki farklı sperm meydana getirir. Kadında bulunan X kromozomu, eğer erkekteki X kromozomu içeren spermle birleşirse, doğacak bebek kız olacaktır. Eğer Y kromozomu içeren spermle birleşirse, bu kez doğacak çocuk erkek olur. Yani doğacak çocuğun cinsiyeti, erkekteki kromozomlardan hangisinin kadının yumurtasıyla birleşeceğine bağlıdır. Kuşkusuz genetik bilim ortaya çıkıncaya dek, yani 20. yüzyıla kadar bunların hiçbiri bilinmiyordu. Aksine pek çok kültürde doğacak çocuğun cinsiyetinin kadın bedeni tarafından belirlendiği inancı yaygındı. Hatta bu nedenle kız çocuk doğuran kadınlar kınanırdı. Oysa Kur'an'da insanlara genlerin keşfinden 13 yüzyıl önce bu batıl inanışı reddeden bir bilgi verilmiş ve cinsiyetin kökeninin kadın değil erkekten gelen meni olduğu bildirilmiştir. Kur'an'ın insanın oluşumu hakkında verdiği bilgileri incelemeye devam ettiğimizde yine çok önemli bazı bilimsel mucizelerle karşılaşırız. Erkekten gelen sperm ve kadındaki yumurta birleştiğinde doğacak bebeğin ilk özü de oluşmuş olur. Biyolojide zigot olarak tanımlanan bu tek hücre hiç zaman yitirmeden bölünerek çoğalacak ve giderek küçük bir et parçası haline gelecektir. Ancak zigot bu büyümesini boşlukta gerçekleştirmez. Rahim duvarına asılıp tutunur, sahip olduğu uzantılar sayesinde toprağa yerleşen kökler gibi oraya yapışır. Bu bağ sayesinde de gelişimi için ihtiyaç duyduğu maddeleri annenin vücudundan emebilir. İşte burada çok önemli bir Kur'an mucizesi ortaya çıkmaktadır. Allah, Kur'an'da anne karnında büyümeye başlayan zigottan söz ederken alak kelimesini kullanmaktadır. Yaratan Rabbin adıyla oku. O, insanı bir alaktan yarattı. Oku, Rabbin en büyük kerem sahibidir. Alak suresi 1-3. Alak kelimesinin Arapçadaki anlamıysa bir yere asılıp tutunan şeydir. Hatta kelime asıl olarak bir bedene yapışıp oradan kan emen sülükler için kullanılır. Kuşkusuz anne karnında gelişmekte olan zigot için bu denli uygun bir kelime kullanılması son derece hikmetlidir. Bu durum Kur'an'ın alemlerin Rabbi olan Allah tarafından indirildiğini bir kez daha ortaya koymaktadır. Kur'an ayetlerinde bildirilen bir diğer önemli bilgi ise insanın anne rahmindeki oluşum aşamalarıdır. Ayetlerde anne karnında önce kemiklerin oluştuğu, daha sonra ise kasların ortaya çıkarak bu kemikleri sardığı haber verilmektedir. Sonra o su damlasını bir alak olarak yarattık. Ardından o alağı bir çiğnem et parçası olarak yarattık. Daha sonra o çiğnem et parçasını kemik olarak yarattık. Böylece kemiklere de et giydirdik. Sonra bir başka yaratılışla onu inşa ettik. Yaratıcıların en güzeli olan Allah ne yücedir. Müminun suresi 14. Anne karnındaki gelişimi inceleyen bilim dalı embriyolojidir. Ve embriyoloji alanında yakın zamana kadar kemiklerle kasların birlikte ortaya çıkarak geliştikleri sanılmıştı. Bu yüzden bazı kimseler uzun süre bu ayetlerin bilime ters düştüğünü iddia etmiştir. Ancak gelişen teknoloji sayesinde yapılan daha ileri mikroskobik incelemeler, Kur'an'da bildirilenlerin harfiyen doğru olduğunu ortaya koymuştur. Bu mikroskobik incelemeler göstermektedir ki, anne karnında tam ayetlerde tarif edildiği gibi bir gelişme gerçekleşir. Önce embriyodaki kıkırdak doku kemikleşir. Daha sonra ise kas hücreleri kemiklerin etrafındaki dokudan seçilerek bir araya gelir ve bu kemikleri sarar. Bu durum Gelişen İnsan adlı bilimsel bir yayında şöyle tarif edilmektedir. 6. haftada kıkırdaklaşmanın devamı olarak ilk kemikleşme köprücük kemiğinde ortaya çıkar. 7. hafta sonunda uzun kemiklerde kemikleşmeye başlamıştır. Kemikler oluşmaya devam ederken kas hücreleri kemiği çevreleyen dokudan seçilerek kas kitlesini meydana getirir. Kas dokusu bu şekilde kemiğin etrafında ön ve arka kas gruplarına ayrışır. Bu tariften de anlaşılacağı gibi insanın Kur'an'da tarif edilen oluşum aşamaları modern embriyolojinin bulgularıyla tam bir uyum içindedir. Ancak embriyoloji ile tam bir paralellik taşıyan Kur'ani bilgiler bunlarla sınırlı değildir. Kur'an'da ayrıca insanın anne karnında 3 aşamalı bir yaratılışla yaratıldığı bildirilmektedir. Sizi annelerinizin karınlarında 3 karanlık içinde bir yaratılıştan sonra bir başka yaratılışa dönüştürüp yaratmaktadır. İşte Rabbiniz olan Allah budur. Mülk O'nundur. Ondan başka ilah yoktur. Buna rağmen nasıl çevriliyorsunuz? Zümer Suresi 6. Dikkat edilirse ayette insanın anne karnında birinden diğerine farklılaşan 3 ayrı evrede meydana geldiğine işaret edilmektedir. Gerçekten de bugün modern biyoloji, bebeğin anne karnındaki embriyolojik gelişiminin 3 farklı devrede gerçekleştiğini ortaya koymuştur. Bugün tıp fakültelerinde ders kitabı olarak okutulan bütün embriyoloji kitaplarında bu konu en temel bilgiler arasında yer alır. Örneğin embriyoloji hakkında temel başvuru kitaplarından biri olan Basic Human Embryology isimli kaynakta bu gerçek şöyle ifade edilmektedir. Rahimdeki hayat 3 evreden oluşur. Pre-embriyonik, ilk 2,5 hafta, embriyonik, 8. haftanın sonlarına kadar ve fetal, 8. haftadan doğuma kadar. Tıp dilinde trimester yani 3 dönem olarak tanımlanan bu evreler bebeğin farklı gelişim aşamalarını içerir. Anne rahmindeki gelişimle ilgili bu bilgiler ancak modern teknolojik aletlerle yapılan gözlemler sayesinde elde edilmiştir. Ancak görüldüğü gibi bu bilgilerde diğer pek çok bilimsel gerçek gibi mucizevi bir biçimde Kur'an ayetlerinde haber verilmiştir. İnsanlığın tıbbi konularda hiçbir detaylı bilgiye sahip olmadığı bir dönemde Kur'an'da bu derece ayrıntılı ve doğru bilgiler verilmiş olması elbette Kur'an'ın insan sözü değil Allah kelamı olduğunun açık bir delilidir. Kur'an'ın mucizevi yönlerinden biri de gelecekte gerçekleşen bazı olayları önceden haber vermiş olmasıdır. Örneğin Fetih Suresinin 27. ayetinde müminlere müşriklerin işgali altında bulunan Mekke'yi fethedecekleri önceden şöyle müjdelenmekteydi. Andolsun Allah, elçisinin gördüğü rüyanın hak olduğunu doğruladı. Eğer Allah dilerse mutlaka siz Mescid-i Haram'a güven içinde saçlarınızı tıraş etmiş, kiminiz de kısaltmış olarak ve korkusuzca gireceksiniz. Fakat Allah sizin bilmediğinizi bildi. Böylece bundan önce size yakın bir fetih nasip kıldı. Fetih Suresi 27. Dikkat edilirse ayette Mekke'nin fethinden önce gerçekleşecek bir başka fetih daha haber verilmektedir. Gerçekten de ayette haber verildiği gibi Müslümanlar önce Yahudilerin elinde bulunan Hayber Kalesi'ni fethetmişler, daha sonra da Mekke'ye girmişlerdir. Kur'an'ın gelecek hakkında verdiği haberlerden biri de Rum Suresinin hemen başındaki ayetlerde yer alır. Bu ayetlerde Bizans İmparatorluğu'nun bir yenilgiye uğradığı ama çok kısa bir zaman sonra tekrar galip geleceği şöyle bildirilmiştir. Elif, Lam, Mim. Rum orduları yenilgiye uğradı. Dünyanın en alçak yerinde. Ama onlar yenilgilerinden sonra yeneceklerdir. 3 ile 9 yılı içinde. Bundan önce de sonra da emir Allah'ındır. Ve o gün müminler sevineceklerdir. Rum Suresi 1-4. Bu ayetler Hristiyan olan Bizanslıların putperest bir toplum olan Persler karşısında çok ağır bir yenilgiye uğramasından yaklaşık 7 sene sonra, milattan sonra 620 civarında indirilmişti. Ve ayetlerde Bizans'ın çok yakında galip geleceği haber veriliyordu. Oysa o sırada Bizans o kadar büyük kayıplara uğramıştı ki değil tekrar galip gelmesi, ayakta kalması bile imkansız görülüyordu. Yalnız Persler değil, Avarlar, Slavlar ve Lombardlar da Bizans devletine karşı büyük tehdit oluşturmaktaydı. Avarlar İstanbul önlerine kadar gelmişlerdi. Bizans kralı Herakleus, ordunun masraflarını karşılayabilmek için kiliselerdeki altın ve gümüş süs eşyalarının eritilip paraya çevrilmesini emretmişti. Pek çok vali, kral Herakleus'a isyan etmiş, imparatorluk parçalanma noktasına gelmişti. Önceden Bizans toprağı olan Mezopotamya, Kilikya, Suriye, Filistin, Mısır ve Ermenistan putperest Perslerin işgali altına girmişti. Kısacası herkes Bizans'ın yok olmasını bekliyordu. Ama tam bu dönemde Rum suresinin ilk ayetleri vahyedildi. Ve Bizans'ın 9 yıl geçmeden yeniden galip geleceği haber verildi. Rum suresinin ilk ayetlerinin indirilmesinden yaklaşık 7 yıl sonra, milattan sonra 627 yılının Aralık ayında Bizans ve Pers İmparatorluğu arasında Minova harabeleri yakınında büyük bir savaş daha oldu. Ve bu kez Bizans ordusu Persleri yenilgiye uğrattı. Birkaç ay sonra da Persler işgal ettikleri yerleri Bizans'a geri veren bir anlaşma imzalamak zorunda kaldılar. Böylece Allah'ın Kur'an'da bildirdiği Rum'un zaferi mucizevi bir şekilde gerçek oldu. Bu konudaki bir başka mucize de o dönemde kimsenin tespit etmesinin mümkün olmadığı coğrafi bir gerçeğin haber verilmesidir. Rum suresinin 3. ayetinde Rumların dünyanın en alçak yerinde yenildikleri belirtilir. Arapçası Edna el Ard olan bu ifade bazı meallerde yakın bir yer olarak da tercüme edilir. Ancak bu tercüme orijinal ifadenin tam karşılığı değil, mecazi bir yorumudur. Edna kelimesi Arapçada alçak demek olan eni kelimesinden türemiştir ve en alçak anlamına gelir. Ardsa yeryüzü demektir. Dolayısıyla Edna el Ard ifadesi de yeryüzünün en alçak yeri manasına gelmektedir. Ne ilginçtir ki Bizans İmparatorluğu ile Persler arasındaki savaş yeryüzünün gerçekten en alçak noktasında gerçekleşmiştir. Söz konusu savaşın yeri Suriye, Filistin ve şimdiki Ürdün topraklarının kesiştiği bölgede yer alan Lut Gölü Havzası'dır. Ve bilindiği gibi deniz seviyesinden 395 metre aşağıda olan Lut Gölü çevresi yeryüzünün en alçak bölgesidir. Yani bunlar tam ayette belirtildiği gibi yeryüzünün en alçak yerinde yenilmişlerdir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta Lut Gölü'nün rakamının yalnızca modern çağdaki ölçümlerle tespit edilmiş olmasıdır. Daha önce hiç kimsenin Lut Gölü'nün dünyanın en alçak bölgesi olduğunu bilmesi mümkün değildir. Ama bu bölge Kur'an'da yeryüzünün en alçak yeri olarak tanımlanmıştır. Bu, Kur'an'ın ilahi bir söz olduğunun bir başka delilini oluşturmaktadır. Şu ana kadar incelediğimiz tüm bilgiler bizlere açık bir gerçeği göstermektedir. Kur'an öyle bir kitaptır ki içinde verilen haberlerin hepsi doğru çıkmış, o dönemde hiçbir insan tarafından bilinemeyecek gerçekler ayetlerde haber verilmiştir. Elbette ki bu durum Kur'an'ın bir insan sözü olmadığının apaçık bir ispatıdır. Kur'an her şeyi yoktan var eden ve ilmiyle tüm varlıkları kuşatan yüce Allah'ın sözüdür. Allah bir ayetinde Kur'an'la ilgili olarak eğer o Allah'tan başkasının katından olsaydı kuşkusuz içinde birçok çelişkiler bulacaklardı diye buyurmaktaydı. Oysa Kur'an'da hiçbir çelişki olmadığı gibi içinde yer alan her bilgi gün geçtikçe bu ilahi kitabın mucizelerini ortaya koymaktadır. İnsana düşense Allah'ın indirdiği bu ilahi kitaba sarılmak ve onu kendisine yol gösterici olarak kabul etmektir. Allah bir ayetinde bizlere şöyle emreder. Bu indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Şu halde ona uyun ve korkup sakının. Umulur ki esirgenirsiniz. Enam Suresi 155. Bu program Harun Yahya'nın Kur'an Mucizeleri adlı eserinden faydalanılarak hazırlanmıştır.